Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir kardeşiz programıyla daha huzurlarınızdayız. Ben Deniz Süleyman Ragıp Yazıcılar. Stüdyomuzda her zaman olduğu gibi kıymetli hocam Mehmet Lütfü Arslan bulunuyor. Efendim hoş geldiniz,
Hoş
sefalar
bulduk, sefa
getirdiniz.
bulduk.
Lütfü abicim bugün aslında yine önemli bir mevzuyu sizinle paylaşmak istiyorum ve bu vesileyle de inşallah izleyicilerimize, dinleyicilerimize güzel bir hasbihal sunmuş oluruz. Türkiye'de hani Batı ile ilişkiler tarih boyunca hani hep sancılı oldu. Özellikle diyelim ki Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda da Osmanlı yıkılırken hani bir tarafımız neredeyse mandacılığa varan arzular içindeydilerdi. Hani bizi gelsin birileri yönetsin, buraları tırnak içinde adam etsin bakışı da vardı. Aradan yıllar geçti, sancılı yıllar, 60'lar, 70'ler, darbeler, şudur budur. Bugün dahi esasında Batı ile ilişkilerde ya da yurt dışını Türkiye'den algılayışımızda bayağı problemli alanlar var. Yani bir tarafta Allah'tan hani Gazze büyük bir dram ama o vesileyle hani Batı'ya dair değerlerin, ne bileyim o sundukları dünyaya yaldızlı bir şekilde pazarladıkları birçok şeyin yıkıldığını gören birçok vicdanlı insan da var. Şu an mesela Amerika'da birçok yerde üniversitelerdeki öğrenciler de aslında bu ikiyüzlülüğe karşı isyan da ediyor. Fakat Türkiye özelinde baktığımız zaman hani böyle bir ya bu Türkiye ya da bu ait olduğumuz İslam coğrafyasına dair böyle hep bir küçümseyici tavır. Yani buralara dair böyle bir bazen nefrete varan ve bir şekilde hani buradan kendimizi kurtaralım. Aman hani bir dışarıya atalım kendimizi şeklinde tavırlar hep devam ediyor. Hatta son yıllarda özellikle sosyal medyada hani okumuş burada mühendis olmuş. Fakat burada kendince diyelim ki istediği şeyi bulamamış. İşte yurt dışında diyelim ki bir Fransa'ya gitmiş ya da bir İngiltere'ye gitmiş. Türkiye bir mühendis kaybetti. İşte Fransa bir kargocu kazandı ya da işte ütücü kazandı deyip böyle bir ironik dille de burayı aşağılayan insanlar çoğaldı. Bugün de dahi hakikaten hani bir şekilde yurt dışında yaşayan Türklerde kısmen o kibir de görülebiliyor. Hani ya Türkiye cehenneminde siz kaldınız. Hani yiyin birbirinizi. Ne haliniz varsa görün. İşte zaten layık olduğunuz hayat tarzı buydu şeklinde bir küçümseme tavırları ve Batı'ya dair de sürekli hani iyilikler orada, güzellikler orada, medeniyet orada, bilim orada, ilerleme orada, kurallar orada, nizam orada gibi bir tavır sergileniyor. Tabii yer yer bunun doğru olduğu da olabilir. Hani bazen buradan demek ki mesela en son ben bir Hollanda ziyaretim oldu falan. Tabii ki hani böyle ne kadar güzel dediğimiz şeyler olabiliyor ama affedersiniz Hollanda'nın her sokağında da eşcinselliğe dair bir şey gördüğünüz zaman propaganda dayatma diyorsunuz ki buranın en güzel hali bile benim için bir bataklık diyorsunuz. Yani eğer biraz imani bir sorumluluğunuz varsa ya da vicdanınızı yitirmediyseniz diyorsunuz ki bu yani çöplük bile bataklık bile değil diyorsunuz. Şimdi bu ikilem aslında yani aradan 100 sene geçti. Yani Osmanlı yıkıldı, Türkiye kuruldu, Cumhuriyet ilerledi. 100. senesine doğru ilerliyoruz ama bu kavga ya da bu mesele bitmiş değil. Bugünün gençlerinde de büyük bir öykünmecilik var. Ve bir şekilde buradan aman çıkayım, aman gideyim, yurt dışına yerleşeyim. Yurt dışından da Türkiye'yi böyle hani zavallıları izler gibi, bir sirki izler gibi izleme duygusu hakim. Yani uzun belki açılış yaptım ama böyle bir tabloyu, manzarayı sizinle de arz etmek istedim. Yani bugün hakikaten yurt dışına hani gidelim ama kalalım fikriyatı var. Kalalım artık. Hani bir beyin gücü var. Biz bu göçün tam taraftarıyız. Hani insan böyle tekamül eder ve bu işte vatandı, milletti, milliyetti, dindi. Bunlar hani arkaik şeyler. Zamanla bunlardan kurtulup o özgürlüğüne, aydınlığa, bilimin işte ışığına vesaire kavuşacağız şey var. Bir de yok hayır gidelim. Hani o 100 sene önce de ya Batı'nın bilimini, fennini, tekniğini alalım. Ama onların ahlakını almayalım gibi bir duruş da vardı 100 sene önce. Bugün ne seviyedeyiz Yusuf abi? Sizin gördüğünüz ya da paylaşmak istediğiniz.
Bugün Batı'nın ne ilmini ne ahlakını almaya gerek yok. Batı zaten böyle bütün kurumlarıyla, kötülükleriyle, belki kısmi iyilikleriyle üzerimize heyula gibi çökmüş durumda. Ama buna rağmen şunu belki en başta vurgulamak lazım. Biz bir geçiş ülkesiyiz. Bir kere Anadolu hakikaten bir iki büyük kıtanın arasında bir geçiş coğrafya, bir köprü. Hani hep böyle bu bahsedilir ya, vurgulanır ya.
Evet. Bu kaderimiz mi abi?
Yani bizim evet bir nevi kaderimiz. Çünkü burası hem bütün o coğrafyaların işte Afrika'da dahil. Yani Orta Doğu, Asya, işte yukarıda efendim Rusya, o da ayrı bir medeniyet. Ve Avrupa'nın tam böyle ortasında aslında kadim kültürlerin de bir anlamda beşiği olmuş bu coğrafya. Hep böyle çalkantılı, hep böyle efendim dinamik olacak. Yani bu ya biraz artık salın bizi diyemeyeceğimiz bir coğrafyadayız. Burayı salamazlar yani. Burayı kimse denklemden çıkartamaz. Bu bizim hem gücümüz hem bir tarafından da
İmtihanımız.
imtihanımız. Bu birinci tespitim. İkinci tespitim, bu coğrafya içerisinde sizin sığ, basit, sıradan, yani böyle gündelik bir hayat sürdürme lüksünüz yok. Ya büyük düşüneceksiniz veyahut da diyeceksiniz ki ya yeter tamam kardeşim ben buradan böyle bir çekilmek istiyorum deyip işte batıya öykünüp batıda yaşamak, oradaki o sıradan, işte sıradan bireyin hayatına dahil olmak isteyeceksiniz. Şimdi gidip de ya ben çok rahat ettim işte efendim böyle şu anda işte o cehennemden kurtuldum diyenlerin büyük sistem içerisinde, oradaki batıdaki sistem içerisinde yani çarkın dişlilerinden birisi olmaları, böyle bir hani hayatı tamamen o işte gündelik kıvamı ve ritmi içerisinde yürütüyor olmaları kendilerini teselli ediyor olabilir. Ama eğer hayata bir değerler silsilesinden bakıyorsanız, bir ahiret inancınız ve endişeniz varsa, hatta bunun belki hayata yansımaları noktasında bir nizam iddianız varsa, sizin öyle bir hayata razı olmanız düşünülemez. Dolayısıyla biz burada bütün efendim eksikliğimize, sıkıntılarımıza, kendi kendimize yapmış olduğumuz belki
Kadrimize.
kaderimize, kötülüklerimize rağmen buradaki hayatı hakikaten cazibesini de arttırarak, buradaki hayatın kalitesini de arttırarak var olmak zorundayız. Çünkü burası bir iddiadır. Türkiye bir iddiadır. Anadolu bir iddiadır. Anadolu efendim insanın son adasıdır. Ben bunu hep böyle gördüm. Çünkü işte senin bahsettiğin o Soğuk Savaş yıllarında bir dönem işte kapitalizmle komünizm arasında bir insanlar tercih yapmaya
Doğru.
zorlanıyorlardı. Şimdi öyle tercih yapmaya zorlanacak bir sistem kalmadı. Yani kapitalizm açık ara zaferini ilan etti.
Doğru.
Ama ne kadar insanidir, ne kadar efendim bu yaşanan sıkıntılara merhemdir. Onu herkes kendi içinde takdir etsin. Çevreyi kirleten, insanlığı bugün geldiği vahşet boyutundaki zulümlere, acımasızlığa, soykırımlara mecbur bırakan bu mevcut düzen, hakikaten takdir ettiğimiz, ya böyle bu olacak, başka çaresi yok dediğimiz bir
Öykündüğümüz hatta.
efendim düzense biz Türkiye'yi de bırakalım gidelim oralarda yaşayalım. Ama burası oraya alternatif geliştirecek bir nizamın işte bizim ecdadımızın ilahi kelimetullah dediği veya devlet ebed müddet dediği o alemin nizam-ı alem dediğimiz alemin nasıl yürümesi gerektiğine dair o kurucu fikri tekrar dirilteceksek biz burası bu manada kalıp tevakkuf edip direnip ona göre de bir hayat tarzı geliştirmemiz gereken bir yerdir. Şimdi mücadele aslında hayat tarzları arasında sürüyor. Öbür tarafta tamamen efendim işte belli kurumların böyle hegemonyası altındaki ve bireyi hani birey olarak belki takdis eden ama dişlinin en ufak
Belki de piyondan öteye
piyonlaştıran,
geçirmeyen.
geçirmeyen evet bir düzen var. Bu tarafta o da yok diye belki hani şikayet edenler olacaktır. Ama burada bir ümit var. Yani orada hakikaten insanı belki hani hümanizm ya da insanı merkeze alarak ortaya konulan o fikrin tam tersi insana özgürlükten daha ziyade bir tutsaklık verdiğini, onun özellikle mukaddesatına, değerlerine yönelik o manevi dünyasını tahrip ettiğini ve kula kul yapan bir düzene onu mecbur bıraktığını hepimiz müşahede ediyoruz. Bunu
Yani
görüyoruz.
seren camı bu şekilde oluyor.
Evet. Yani ha burada o minvalde ümidin ortaya çıkması için bir tamam zemin var, belki bir
Toprak
kökler var,
mümbit.
toprak mümbit ama bir çaba var mı, bir gayret var mı? Kısmen de olsa o da var. Yani bu kendimizi inkar etmek olur. Niye bu programı yapıyoruz? Niye burada efendim böyle bir faaliyetin içerisindeyiz? Niye hayatımız bu manada böyle seyrediyor? Bunlar hep ümide dair işaretlerdir. Ama ben hiçbir efendim gerekçenin hayatı da bırakmak ya da buradaki hayatı bırakmak için bir mazeret teşkil etmediğini düşünüyorum. Nasıl hayatı bırakmak bütün acılarına rağmen insana yakışmayan bir şeydir. Evet. Çünkü hayat lütfedilmiştir. Bu hayatı yaşayıp emaneti sahibine teslim etmekle mükellefiz. Bu coğrafya, bu coğrafyada bulunuyor oluşumuz, bu zaman içerisinde, bu efendim topraklarda ecdadın halefi oluşumuz aslında bize bir mesuliyet yüklüyor. Belki kaçılan bu mesuliyet hissidir. Yani insanlar bu mesuliyet hissini ağır buluyorlar. Ben bunu anlayabiliyorum, kısmen anlayabiliyorum. Çünkü ona hatta bir ara birileri din yorgunları falan dediler.
Doğru.
Yani Türkiye ağır bir yüktür gerçekten. Yük ama o yük dünyada olması gereken bir yüktür. Çünkü şerefli bir yüktür. Bunun öbür dünyada vereceği bize izzetin buradaki çekilen sıkıntılarla kıyası kabil değildir.
Yani bu manayı yüklersek mi hafifler bu yük?
Bu manayı içselleştirirsen yük hafifler. Ama diğer türlü sana anlamsız gelir. Biz Genç Dergisi'nin ilk zamanlarında bir araştırmayı çok kullanmıştık. Sen de hatırlarsın. Çanakkale gibi bir savaş olsa yurt dışına giderim diyen neredeyse %30'lardı. Bu belki şu anda artmıştır yani. Böyle bir savaş çıkarsa ben ülkeyi terk ederim. Ben burada duramam diyen yani %30 civarındaydı. Her 3 gençten bir tanesi ben burayı terk ederim diyordu yani. Şimdi bu bizim tarihten beri getirdiğimiz mücadelenin ortaya çıkarttığı bir aslında tansiyon alanı, bir gerilim alanı. Yani bir stres var. Bunu bir de ekonomik şartların zorluğu ya da işte efendim eğitim hayatının işte kalitesizliği veya buna mümasil fırsatların gittikçe daralması gibi böyle hani görünürdeki etkenleri de ilave ettiğin zaman burası sıkıcı, buhrana sevk eden bir yer haline gelebilir. Buradan kurtuluşun tek çaresi var. Belki de bu büyük de bir şans olabilir. Niye? Çünkü size eğer şuradan çıkmaktan başka bir yol bırakmayan bir efendim daralmaya gittiysen o çıkış da senin öbür dünyanı da kurtaracak bir şeyse o zaman dersin ki ya bu iyi ki başıma gelmiş. Çünkü ben bu daralmayı biraz öyle görüyorum.
Yani bir şer hayra dönüşmüş.
Evet.
Olur.
Bizim şu anda Türkiye'de herhangi bir ortalama gencin büyük düşünmekten, büyük olmaktan, ecdadının izinde onun gördüğü rüyaları görmekten başka bir çaresi yoktur. Türkiye şu konjonktürüyle daha basit, daha sıradan, daha küçük hayatları kaldıramaz. Kaldırırsa da ikincil olursun. Ya da dersin ki ben gideyim burası beni boğuyor dersin. Burası boğar adamı. Burada büyük olmak zorundasın. Başka çaren yok. O yüzden hep gençlere de söylediğimiz ne yapıp edip ecdat niye buraya geldi? Burada bulunmak ne demektir? Buradaki hesabın devam etmekte olduğunu biz her fırsatta görüyorsak bunu oturup herkes düşünecek, hesabını yapacak. Bak Süleyman'cığım, Endülüs ne zaman elden çıktı? Yani orası Endülüs Emevi Devleti diye.
800 sene sürdü.
Evet, 1450'li yıllarda orası malum İspanyollar tarafından tekrar ele geçirildi. Aradaki fark 750 senedir. İstanbul ne zaman fethedildi?
Hemen hemen o yıkılırken burası yani yükseliyordu.
Evet, biz İstanbul fethedeli daha 550-600 sene olmuştur yani. Yani bu ne demek? 750 sene sonra bile hesabı gören bir zihniyet var yani. Olur bu. Hep önemli bir
doğru. Çünkü 800 açısı. Sene orada hani Osmanlı'dan daha uzun yaşadılar.
Evet. Hala burayı Konstantinopil olarak gören, buradaki efendim Ayasofya Minaresi'ni kendine tehdit olarak gören.
Kariye yani, Camii'nin.
Evet, Kariye Camii'nin açılışını.
Camiye dönüşünden.
Evet, böyle rahatsız olan. Evet. Zulüm 1453'te başladı diyen.
Bu masal değil yani anlattınız.
Ya bunlar masal değil. Bunlar hakikaten böyle hani bize verilmiş, hani içinde yaşadığımız, ol mahiler ki derya içindedir, deryayı bilmezler. Yani içinde yaşadığımız şu ortam aslında bir hesaplaşmanın mekanıdır. Bunu insan içselleştirip anlamaya başladığı andan itibaren artık eskisi gibi olamaz. Ve çok ilginçtir. Şimdi genelde insan tefekkür sahikiyle, yani biraz daha akademik gayelerle veya işte düşüncesini geliştirerek yurt dışından döndüğü zaman bunu çok iyi fark ediyor. Yani buradan beyaz bir ne diyelim beyaz adamın ülkesine gidip oranın ekmeğini suyunu yiyip de aydınlanan tipler var mı? Var. Hani hakiki manada tenevvür eden tipler var mı? Mesela Oktay Sinanoğlu, Allah gani gadir rahmet eylesin, öyle bir tipti yani. Döndüğü zaman çok böyle müthiş bir aslında şey açtı, mücadele alanı açtı. Yok sayıldı o yüzden de birçok kesim tarafından. Ama en genç profesör olmuş, efendim bir şeyin çok altını çizerdi. Biz onu geçen programda konuştuk. İngilizce eğitimin ne büyük bir ihanet olduğunu söylerdi. Çünkü kendisi o İngilizce eğitim başlamadan önce bir lise mezunu olarak Amerika'ya gidip okuyor. Bu onun seviyesini de gösteren bir şey. Orada böyle takır takır takır yani hemen dereceleri atlayıp en genç profesör olma şansına sahip oluyor. Bu Türkiye'de verilen eğitimin kalitesini gösteren bir şeydi yani. Ama sonra o eğitim ne oldu? Özellikle bu İngilizce ve Amerikan dostu politikalarla böyle gittikçe sulandırıldı. Ve en önemlisi biz iddiamızı kaybettik. Bizim şu an kızıl elmamız yok. Milli eğitimimizin kızıl elması yok Süleyman'cığım. Muasır medeniyetler seviyesine yükselmek ne demek ya? Muasırlık bugün işte efendim senin bahsettiğin o biraz önceki...
Kimi örnek alacağız?
Evet. Şimdi hep söylüyorlar mesela Norveç'tir, Finlandiya'dır, Skandinav ülkeleri şöyledir, böyledir. Ya kadına şiddetin, intihar oranlarının, hırsızlığın yani mezmum bütün ahlakın en yüksek derecede seyrettiği yerler. Refah şöyleymiş, işte efendim konfor böyleymiş. Yani insan bunun için mi yaşayacak? Yani burada bir kıyas yapmak ve öncelik sıralamasına sahip olmak gerekiyor. Buradan bakınca da ben gitmek isteyenin aslında bulunduğu yeri çok iyi anlayamadığını, konumunu çok iyi tespit edemediğini düşünüyorum. Gittikten sonra pişman olanın orada gerçekten bir resim gördüğünü, bir manzara görüp o manzarada hani Türkiye'de aslında hani bilemediğimiz güzellikler varmış. Onları görebilmek için dışarı çıkmak belki
bir mukayese, imkanı
bir mukayese imkanına sahip olup gerçekten bu noktada aydınlananlar da oluyor. Ama şu coğrafyanın insanı gerçekten sancılıdır, acılıdır. Yani biz 100 sene önce dünyayla savaşıyorduk Süleyman'cığım. 100 sene ya çok fazla bir şey değil yani. Yani küllerimizden yeniden doğmaya çalışıyoruz şimdi.
Yani iddiamızı veyahut da hikayemizi bırakırsak bu savaş sona erer belki ama aslında o izzetimizi, şerefimizi, biricikliğimizi de kaybetmiş oluruz.
Yani bak sonra hep miz diye eklediğin o bizi kaybederiz. Biz kalmayız ortada yani.
Bizi yapan bu hikaye o zaman. Evet. Bu iddia.
Yani adın Mehmet olur. Çocuğuna bir isim koyarsın oraya öykünerek. Onun torunu muhtemelen yabancı isimli birisi olacak. Yani üç nesilde bitersin yani.
Bir sonra dinini de bırakır. Evet. Sonra vatanın zaten değerler silsilesine katmaz.
Ben niye buradaydım sorusu o zaman anlamsız hale gelir. O zaman kalsaydın abi Orta Asya'da. Niye o Anadolu'da geliyorsun? Niye Balkanlara yönelmiş? Niye hep böyle bir batıya doğru bir mücadele içerisinde olmuş ecdat? İşte o efendim bir davaydı, bir ülküydü o, bir kızıl elmaydı.
Şöyle Lütfü abi, yani şimdi Çanakkale'de gemiyi gördük değil mi? Yani dedelerimiz gemiyi gördü. İngiliz gemilerini, şunu bunu. Hani düşmana dair bir bilinç var. Yani geliyor ve ben buradayım dedik. Şimdi 100 sene geçti ama düşman da yokmuş gibi bir algı da var belki de. Yani artık düşman hani böyle bir gemiyle gelmiyor. Yani bizi kuşatmıyor ya da işte işgal etmiyor. Ve hani işimize bakalım yani. Hani rahatımıza bakalım. Hani bu hikayeyi böyle çok da abartmadan yaşayalım gibi bir durum da söz konusu aslında.
Aslında bu işte Anadolu topraklarını ele geçirmek işte efendim burayı İstanbul'u tekrar Konstantinopol yapmak işte efendim tekrar işte efendim eski günlere dönmek gibi gayeleri güdenler de aslında azınlıkta kaldı. Ama çok daha büyük bir hikaye var. Çok daha büyük bir efendim mücadele var ki o mücadele aslında bizatihi insan türüne karşı açmış olduğu savaştır. Yani biz şu anda teknolojiyle ortaya konulmuş olan bu yeni gelişmelerle insanın onurunu, şerefini, haysiyetini ve varlıklar hiyerarşisindeki yerini inkar ediyoruz. Böyle bir mücadelede şu toprakların seslendireceği veya dile getireceği, dirilteceği ümidin dışında insanoğlunun başka çaresi yok. Yani bu büyük bir yük oluşa doğru gidiyoruz.
Bu şey gibi mesela Musa Aleyhisselam daha doğmadan Yani Firavun kabuslarla uyanıyor. İhtimal var diyor müneccimleri, yaverleri. Yani bu rüyaların, bu kabusların hani birisi bu işi alaşağı eder diyor. O da ihtimale binaen erkek çocuklarını öldürüyor. Bizim hikayemizde de hani dünyanın diyelim ki bahsettiğiniz firavunları ya da kötüleri, tiranları, yani insan türüyle savaşanları içinde bu topraklarda onlarla mücadele ihtimali mi var? Yani Anadolu bu şeyi taşıyor mu?
Bizde hakikaten böyle bir ümit var. Şimdi bu yapay zekayı, teknolojinin gelmiş olduğu şu noktayı kurgulayanlar, öngörenler hep böyle geek denen hani böyle bir bilgisayar dahileri, işte efendim bunlar işte tamamen teknolojik boyutlarla bu işleri yapıyorlar, ediyorlar falan filan. Ya büyük bir aslında Allahsız, mukaddesatsız, değersiz ve gayesiz bir dünya görüşünden ilham alıyorlar. Ve büyük oranda da İşte bu Hindu öğretileri, işte efendim bir takım böyle gerçekliğin olmadığına dair, gerçekliğin mahiyetine dair bir takım o uzak doğu öğretilerinden ilham alarak ortaya koymuş oldukları bir kurgu var. Bu kurgu şu anda hepimizi hakikaten bir yere doğru götürüyor. Orada insanın bizatihi insan olarak var olması bile çok onlar için önemli değil. Transhümanizm diyorlar buna da. Yani insan sonrasını da biz çok rahat kurgulayabiliriz. Buraya kadarmış evrim. Bundan sonrası artık insan olmasa da olur diyen bir zihniyet şu anda bütün teknolojiyi, endüstrileri, hayatı bizatihi domine ediyor. Şimdi burada birisi çıkmalı demeli ki ya kardeşim insan şudur. Hiyerarşide, varlıklar hiyerarşisinde yeri budur. Allah'a karşı vazifesi budur. İnsanlara karşı vazifesi budur. Kendine karşı sorumluluğu budur. Bunu kim nasıl dillendirecek? Bunu bir efendim tahrif edilmiş Hristiyanlık mı yapacak? Kendisinden başkasını düşünmeyen diğer tür dışındakileri, Yahudilik dışındakileri
İnsan da görmeyen.
insan dahi görmeyen bir din mi yapacak? Uzak Doğu'nun nesepsiz, efendim köksüz inanışları mı yapacak yani? Bunu ancak İslam yapacak, Müslümanlar yapacak. Onun da güçle beraber, bak bu çok önemli bir noktadır. Güçle beraber bu zamana kadar imtihanını en iyi vermiş şu milletin evlatları yapacak. Yani biz güçle bu dünyayı yönetmenin ne olduğunu bu aleme gösterdik. Adaleti tesis etmenin. Efendim işte siz şöyle Osmanlı'yı takdis ediyorsunuz ama şunu yapmış, bunu yapmış. Ya alemi nizam için ortaya bir insani kurgu koymuşlar. Allah'a şükürler olsun ki bu kurgu aslı saadete yakın bir kalite sergilemiş, kalite ortaya koymuş. Ortaya çıkan insan tipi hem ahirette mesut olacak, hem bu dünyada mesut olacak, hem de muhatap olduklarını mesut edecek bir ortaya yönetim sergilemiş. Şimdi bunu biz başarmışız. Bir dönem bunun başarısını ortaya koymuşuz. Şimdi bunu biz bu iddiayı tekrar hayata geçirmemiz lazım. Ve 100 sene sonra, Cumhuriyet'in 100. yılından sonra ve bu süreçte biz bu iddia ile bu rüyamızla tekrar buluşmanın emarelerini gösteriyoruz. Hamdolsun. Bizim durdurulmuş medeniyetimiz tekrar hayata çıkıp ya öyle yaşanmaz kardeşim. Böyle yaşanırı söyleyebilecek bir aslında emare sergilemeye başladı. Bu ümidimiz yani. Bu noktada yaşadığımız tansiyonlar, gerilimler hepsi bana göre bir doğumun sancısıdır. Mesele artık bir millet meselesini geçmiştir. Mesele artık insanlık meselesidir. İnsanlığın bir sonu, bir akıbeti meselesidir. Biz insanın insan kalması, onuruyla Allah'ın ona verdiği çerçevede, atfettiği çerçevede yaşaması mücadelesini biz vermeye çalışıyoruz. Öbür tarafta insanı yok sayan, insanı tamamen belki ortadan kaldıracak bir şeytani projenin efendim karşısında duruyoruz. Bunu görüp bununla ilgili bir projeksiyon yapabilmek tabii çok büyük bir şey gerektiriyor. Hem ruhi donanım hem kimlik,
Şahsiyet,
bilinç, tabii şahsiyet.
meziyet.
Tabii bu ağır geliyor işte birilerine.
Doğru.
Yani ya ne gerek var? İşte gidip orada tabi olalım, yaşayalım. Zaten şu kadarlık bir hayatımız var.
Havlu atıyor.
Çekip gidelim yani. Ama bu tansiyonu yaşayıp bu gerilimde kendimize olan özgüveni kazanmamız, iddiamızı tekrar sahiplenmemiz ve rüyamızı tekrar hatırlamamız gerekiyor Süleymancığım.
Eyvallah Lütfü abi. Çok teşekkür ediyorum. Yani programımızın da sonuna geldik ama gayet özlü bir cevap oldu bendeniz için. Tahmin ediyorum izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz için de öyledir. Yani büyük bir miras var. Miras 7 olup bu mirası çarçur etmek de elimizde. Bu mirasın üstüne gayretle, o hikayeye inanarak, o aşkla, o şevkle çok daha bayrağı öteye taşıyabilme imkanı da var. Tercihler hayat. Herkesin tercihine selam olsun ama dertlilere daha da fazla selam olsun. Öyle diyebiliriz, doğru mu?
Dertlerin yolu açık olsun.
Dertlerin yolu
çünkü
açık olsun.
Çünkü akıbet onlarındır.
Evet, inşallah.
Takva sahipleri.
Doğru. Kıymetli Erkam TV izleyicilerimiz, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, Bir Kardeşiz programının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu program tahmin ediyorum ki böyle özenle dinlendiği takdirde, yani özellikle bu bölümü inşallah bizim özellikle bu memleketin evlatlarının ve özellikle gençlerin hikayemize ne kadar sarılmamız gerektiği noktasında ilham verici vurgular içeriyor. Bir sonraki programda görüşmeyi arzu ediyoruz. Muhabbetle.